Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ve 2790. rivayete geldik. Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayetler bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih, anlayışlı kılar. Allah Teala kime bir hayır murad ederse, bir iyilik murad ederse onu dinde, Allah'ın dinini anlamada, yaşamada, kavramada fıkıh sahibi kılar, fakih eyler, anlayışlı eyler. Tefakkuh diye ifade edeceğimiz bir kelime bilebildiğim kadarıyla. Allahu Teala'nın hayrı, nimeti üzerimize çok. Allahu Teala bizlere bütün hayatı verendir. Yaşadığımız her ne varsa fiziksel anlamda, bedensel ihtiyaçlarımız anlamında, maddi ihtiyaçlarımız anlamında ya da manevi ihtiyaçlarımız anlamında kalbimizin nimetlerini de, zihnimizin nimetlerini de, bireysel toplumsal nimetlerimizi de ne nasıl sayacaksak, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ne Allah'ın kelimeleri biter ne de verdiği nimetlerin sayısı biter. Yazıp dökemeyiz, hamd etmeyi bitiremeyiz. Allahu Teala'ya hamdimiz çok. Ve bununla beraber Allahu Teala'nın bizim için en hayırlı verdiği nimet onun dinidir, İslam'dır, peygamberidir, Kur'an'dır. Ve bu hayrın içinde de daha hayırlısı bu verilen dini, imanı güzelce kavramak, anlamaktır. La ilahe illallah dediğimde ne demiş oluyorum, ne yapmış oluyorum? Bunu kelime kelime bilmekle bir de kalbi olarak anlamak, bunu akletmek, hayata bununla bakmak Müslüman olmanın farkıdır zaten. Kafirle Müslüman arasındaki fark sadece bir kelime farkı değildir. Sadece bir cümleyi söyledikten sonra değişilen bir durum değildir. Müslüman o kelimeyi söyleyince, o cümleleri söyleyince, yani La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyince hayatı değişir. Olaylara bakışı değişir. Eşyayı, kavrayışı değişir. Kadın konusunda, para pul konusunda, dünya konusunda, sosyal hayat konusunda, ilişkiler konusunda, hayvanlara bakarken, bitkileri değerlendirirken, gece gündüz zamanı ele alırken, verirken, alırken, yenilirken, galip gelirken çokça her konuyu söyleyebiliriz. Bütün konulara bakış hep bu çerçeveden olacaktır. Ben Allah'ın kuluyum. Beni yaradan O, yaşatan O, rızık veren O. Bana ondan başka kimse müdahale edemez der Müslüman. Bunun ince ayarlarını da Kur'an'la öğrenir. Yani kitaptan öğrendiği bilgiler, Allah'ın kelamını okur, Rabbinin mesajında kendisi için söylediklerini kavrar. 3 ayet, 5 ayet, 300 ayet, 500 ayet, 5000 ayet, 6000 ayet ne kadar bilirse o kadar hayır yağar üzerine. O kadar ince bir bakış kazanır. Olayları böyle güzel değerlendirir. Her bir ayet grubuyla birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, davranışları, olaylara müdahalesi, sessiz kalışı, gülümsemesi ama gazabı, tüm bunlar sahabe-i kiramın ondan öğrenip ortaya koydukları hareketler ve sahabeden öğrenip bize duyuran tabiinin tavırları, tüm bunlar bizim için anlayışı incelten, kavrayışımızı çoğaltan durumlardır. Ve bunlar hepsi bir hayırdır. İşte bu hayrı elde etmek için de zaten Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ile birlikteyiz. Bu hayrı talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra bunu hayata doğru döndürdüğümüzde ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği mesajla kavrayabileceğiz. Bunlar da birer bilgi, yani ayetler ve hadisler, bunlar da birer bizim için fıkıhtır, anlayıştır, kavrayıştır. Böyle böyle Rabbim bu kavrayışı bize lütfedecek. Bu hayrı elde edenlerden olacağız umarım. Ya Rabbi bize hayır murad et, bizi dinini güzel anlayan kimselerden eyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum ve 2790. hadisi okuduk, değerlendirdik elhamdülillah. Ondan sonraki hadis 2794. İbn Abbas'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail aleyhissalatü vesselam İbrahim'i Akabe cemresine, yani bizim ifadelerimizle büyük şeytana götürdü İbrahim aleyhisselamı. Orada İbrahim aleyhisselamın karşısına şeytan çıktı. 7 taşla onu taşlayınca şeytan yere düştü. Sonra Cebrail İbrahim'i El Cemratül Vusta'ya, orta şeytana götürdü. Orada da karşısına çıkınca şeytan 7 taşla onu yine taşladı İbrahim aleyhisselam, şeytan yere düştü. Sonra İbrahim aleyhisselamı Cebrail aleyhissalatü vesselam El Cemratül Kusva'ya, küçük şeytana götürdü. Orada da karşısına şeytan çıktı. 7 taşla onu taşlayınca şeytan yere düştü. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmek isteyince İsmail dedi, babacığım beni bağla ki çırpınmayayım. Çünkü çırpınırsam üzerine kan sıçrayabilir dedi. Bunun üzerine İbrahim onu bağladı. Bıçağı alıp da onu kesmeye davranınca arkasından kendisine, ey İbrahim rüyanı gerçekleştirdin diye seslenildi. Ey ya İbrahim kad saddakte rü'ya. Saffat suresi ayet 105. Ey İbrahim rüyanı gerçekleştirdin. İbn Abbas Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası oğlu, bize İbrahim peygamberin kurbanıyla ilgili bir bilgi aktarıyor. Bildiğimiz bilgiler belki ama yine de bunları yaşamak, bunları konuşmak bizi coşkulu kılıyor. Peygamberlerin hayatı, hatıratı bizim dinimizdir. Çünkü onların yaptıklarıyla biz dinimizi yaşıyoruz. Biz de kurbanımızı böyle keseceğiz çünkü. İbrahim aleyhisselamın şu yaşadığı olay hem benim haccım için birer hareket modeli, hem de kurbanım için hareket modeli. Yani İbrahim aleyhisselam benim tevhidimde de hareketimin modeli. Ona bakarak Müslümanlaşacağım, ona bakarak muvahhid olacağım, hanif olacağım, müşriklerden olmayacağım. Allah-u Teala'nın halili İbrahim aleyhisselam, tek başına ümmet olan İbrahim aleyhisselam, ben örneğimiz olarak da Rabbimizin kitapta ortaya koyduğu bir isim özellikle bunu öğretiyor bize İbn Abbas Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktararak. Efendimiz buyuruyor, Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamı aldı. Büyük şeytan denilen yer, bugünkü yani Cemre, Akabe Cemresi, orada 7 taş attı ona. Biz de bugün orada 7 taş atıyoruz. Bu taşlar aslında küçük birer nohut kadar. Ama şeytanı delici. Çünkü atarken Allah adına atıyoruz. Attığımız şeyin neyi vurduğunu da bilmeden atıyoruz. Hedefimizde görmediğimiz bir şeytan ve şeytanizma var. Ve atarken Allah dedi diye atıyoruz. Onun at dediği yerde at dediği kadar atıyoruz. At dediği şekilde atıyoruz. Her şeyimizle ona bağlıyız. Dolayısıyla gerisine karışmıyoruz. Ne oluyor? Bu taş nereye varıyor? Kime değiyor? Nasıl oluyor? Onun derdine değiliz. Ben salih amelin peşindeyim. Ve Allah-u Teala benden bunu istedi. Burada şeytan var dedi. Çünkü İbrahim'in karşısına çıktı şeytan ve şeytanı 7 taşla yere serdi ve yürüdü ama bir daha geldi. Ortada bir daha 7 tane, sonra küçük bir 7 daha ve üçüyle de savdı İbrahim aleyhisselam. Şeytanın canını okudu. Belki kendi adına taşladı. Hacer adına taşladı. İsmail adına taşladı. Her bir seferinde gelip onlardan bu işle ilgili, bu mübarek eylemle ilgili, kurban eylemiyle ilgili engelleyici fısıltılar ortaya koymak isteyecekti. Ama hepsinde taşladı ve İbrahim aleyhisselam onları yok etti. Yani şeytanı ve şeytanın vesveselerini. Benim de yapmam gereken budur. Hayatım boyunca şeytan bu şekilde karşımıza çıkıp duracak. Ve biz Allah'ın ayetleriyle, Peygamber aleyhisselatü vesselamın sözleriyle, zihnimize çöreklenmeye çalışan, gönlümüze çöreklenmeye çalışan, gözümden girmeye çalışan, kulağımdan girmeye çalışan, mideme ulaşmaya çalışan bütün şeytan artıklarını, evhamlarını, vesveselerini, haberlerini, gündemlerini taşlayacağım. Allah'ın izniyle yok edeceğim ki kurban olabileyim, kurban edebileyim. En değerlimi Allah uğrunda feda edebileyim. Böylece Allah'ın sevdiği bir hale dönüşebileyim. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bunu başardı. Oğul İsmail de diyor ki, ne kadar merhamet verici bir ifade. Babacığım diyor, beni bağla ki çırpınmayayım. Çırpınırsam üzerine kan sıçrayabilir. Babaya olan merhamet. İbrahim Aleyhisselam bunu bağladı. Bıçağı alıp da kesmeye davranınca Allah-u Teala dedi ki, ey İbrahim, sen rüyanı gerçekleştirdin. Yani vahyi gerçekleştirdin. Allah-u Teala'nın senden istediğini yerine getirdin. Tamamdır dedi. Dolayısıyla biz fedakarlığı yapmak zorundayız. Biz gerekeni yapacağız. Neyi feda etmem gerekiyorsa, neden vazgeçmem gerekiyorsa Allah yolunda ondan vazgeçeceğim. Hatta bu vazgeçişimi engellemeye çalışan tüm odakları yok etmeyi de gayret edeceğim ki iyi kul olayım. Herkesin İsmail'i kendine, herkesin feda etmesi gereken Allah yolunda önüne çıkacak engel farklı ve herkesin şeytanın ona yaklaşım modeli de değişik. Ama hepimizin ameli aynı. Hepimizin dayandığı Allah aynı Allah. Dolayısıyla yolumuz bu yol, çabalayacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 2795. rivayet Abdullah İbn Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hacerul Esved cennetten bir taştır. İndirildiğinde kardan daha beyazdı ancak müşriklerin günahlarıyla karardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bir bilgi. Hacerul Esved cennetten gelen bir taş, bembeyazdı fakat müşriklerin günahı, işlenilen şirkler, Kabe ve çevresinde olan put ve puta tapınmalar, falokları, zulümler, cahiliye adetleri ve onların gelip de bunu Hacerul Esved'e sürmeleri onu kararttı diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki şirk pistir, karadır, karartıcıdır. Yani insanların günahları hep böyledir. Fakat günah ne olursa olsun imanı yok edici hale gelmedikçe günah kalır ve Allah'ın affı umulur tövbe ettiğimizde. Ama şirk ancak iman ile temizlenebilir. Ancak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah denilirse kaybolur. Rabbim ondan korusun. Diğer günahlardan da bizi muhafaza buyursun. Yine Hacerül Esved ile ilgili bir bilgi. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hacerül Esved kıyamet gününde gören iki gözü ve konuşan dili olacak şekilde huzura getirilir. Ve kendisini hakkıyla selamlayan kişilerin lehinde şahitlikte bulunur. Hacerül Esved kıyamet gününde gören iki gözü ve konuşan dili olacak şekilde huzura getiriliyor. Ve kendisini hakkıyla selamlayan kişilerin lehinde şahitlikte bulunur. Sanki orası bir gözcü. Müslümanlar onu gelecek, selamlayacaklar ve tavafa başlayacaklar. Güzelce selamlayıp, bismillahları güzel olan, yani Allah adına tavaf eden, Allah adına kulluk yapanların şahidi olacak ve bunu kıyamet günde söyleyecek. Hacerül Esved, Rabbim bizi de bu şekilde görülenlerden eylesin. Hacerül Esved'in şahitlik yaptığı kimselerden eylesin. Ahmet bin Hanbel ve İbni Abbas rivayetleriyle devam ediyoruz. Müsned okumalarımıza 2815 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı gününde tavafı geceye kadar geciktirirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı gününde tavafı geceye kadar geciktirirdi. Yine İbn Abbas'ın bir diğer rivayeti 2816 Allah'tan başkası için kurban kesen kimseyi lanetlemiştir. Allah tarla sınır taşlarının yerini değiştiren kimseyi lanetlemiştir. Allah kör, gözleri görmeyen birini yoldan saptıran kimseyi lanetlemiştir. Allah anasına babasına söven kimseyi lanetlemiştir. Allah efendisinden başkasını efendi, sahip edinen kimseyi lanetlemiştir. Allah Lut kavminin yaptığı ameli, yani erkek erkeğe ilişkiyi yapan kimseleri lanetlemiştir. Allah Lut kavminin yaptığı ameli, livatayı yapan kimseyi lanetlemiştir diye sonuncusunu tekrarladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizin öfkesini, gazabını celbeden, kazandıran işler. Bunları sayıyor Peygamber Efendimiz. Birincisi Allah'tan başkası için kurban kesen kimse. Kurban kesiyor, eylem Müslümanın eylemi, amel Müslümanca bir amel ama niyet Allah adına değil. Bir para kurumu adına, bir spor kulübü adına, bir imkan adına, bir yer adına, bir siyasal hareket adına ya da buna benzer şeyler adına o gün putlar, ki bugün put kavramını böyle genişletmek zorundayız, böylesi bir kurban kesici lanetlemiştir. İkincisi, tarla sınır taşlarının yerini değiştiren. Yani kendi tarlasını büyütmek, komşusunun tarlasını küçültmek uğruna bir hareket ortaya koyuyor, sınırları değiştiriyor. Bir böyle santimlik bile yer almak bu noktada büyük bir yanlış, haramdır. Allah-u Teala'nın verdiği mülkü öylece kabul edeceğiz. Bunu değiştirmek, bir metre kazanmak sana cehennemi kazandırıyor, farkında mısın? Üçüncüsü, gözleri görmeyen birisi sana güvenmiş, senin yanında yol alıyor, senin yoldaşlığın, yol göstericiliğin onu memnun ediyor. Tutuyorsun onu, başka tarafa götürüyorsun, saptırıyorsun, gitmesi gereken yere değil de başka yola götürüyorsun. Bu da Allah korusun lanet sebebi. Bugün hacıların, hocaların, bizim gibi konuşanların durumu ne olacak? Onu da Rabbim bizleri bağışlasın, doğruyu söylemeyi ihsan etsin. Diyelim kendisi bildiği halde bilmeyenlere yanlış yollar gösterenlerin hali ne olacak? O da ayrı bir konu herhalde. Anasına babasına söven kimseyi de lanetlemiş Rabbimiz. Kimse anasına babasına sövmez gibi geliyor bize. Elbette böyle zalimane çocuklar da vardır. Bununla beraber kişi başkasının anne babasına sövdüğünde o da senin anne babana söver. Böylece sövdürmüş olursun. Bu da lanetli bir tavır. Köle kavramı şu anda gündemimizde yok gibi. İslam toplumunda da önemli bir nokta burası. Bir köle kendisini efendisinden başkasına ait gösterirse, böyle tanımlarsa, bununla anılırsa bu da aynı şekilde lanetli bir durum. Ve sonuncusu, Peygamber Efendimiz'in saydığı, Lut kavminin amelini yapan, livata yapan, yani erkek erkeğe bir ilişkiyi gerçekleştiren, kadınları bırakıp benim hayatım üzerinde nasıl bir hayat yaşayacağımı cinsel anlamda da ben belirlerim deyip kişinin kendi zevklerini bu şekilde kullanması lanetli bir durum diyor Peygamberimiz ve bunu tekrarlıyor özellikle. Kadın kadına da aynı şekildedir. Allah-u Teala'nın yarattığı fıtrata uygun olmayan bir hayat modelidir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2817'de şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe ve içeceğe doğru üflemeyi yasakladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe sıcak diye ya da içeceğe doğru üflemeyi yasakladı. Hohlamak yemeğe doğru, içeceğimize doğru yasak. Su içerken bardağın içerisine nefeslenmek yasak. Müslümanın bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatın bütün bölümlerinde bize peygamberlik yapıyor, önderlik yapıyor, örneklik yapıyor. İşte yeme içme konusu da böyledir. 2818 Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve Resulüne iman eden biri Ensar'a buğz etmez veya Ensar'a buğz eden, öfkelenen kişiye Allah ve Resulü de buğz eder. Hadis-i şerif böyle de söylenmiş. Allah'a ve Resulüne iman eden biri Ensar'a, yani Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kucak açmış, Müslümanlara öfkelenmez, onlara kötü davranmaz. Bu o gün yaşayan Müslümanlar için önemli bir bilgiydi. Yani onların davranışlarını direkt etkileyecekti. Ya da bu çağda Ensar pozisyonunda birilerine kucak açmış müminler varsa onlar da buğz etmeyecekler. Bu kardeşlerini, bu yardım edenleri öfke duymayacaklar, anlayabiliriz. Ama yine şöyle söyleyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ile ilgili düşündüğümüzde sahabe-i kiramın özellikle Ensar bölümü bu dinin bir bakıma taşıyıcıları oldular. Muhacir aktif güç oldu, lokomotif oldu. Fakat Ensar ise bunu sırtlandı, yüklendi. Bu dini bu şekilde yüklenmiş bu sessiz insanlara, yani isimleri ön plana çıkmamış. Fakat bir bakıma İslam'ın ana hareketi olmuş kimselere öfkeli olan, onları sevmeyen aslında Allah ve Resulü ile ilgili de bir sevgisizlik yaşıyor demektir. Ensarı sevmeyeni Allah ve Resulü de sevmeyecektir. Dolayısıyla Ensarı seveceğiz. Ensar gibi olmayı da seveceğiz. Hiçbir ödülü yok iken, ya Resulallah biz buradayız, şehrimiz burada, evimiz burada, çoluk çocuğumuzla senin yanındayız, seni korur, seni kollarız, sen bizim canımızsın, özümüzsün, buyur gel diyen, kucak açan, böylece gerçekten bunu da hayatlarıyla ortaya koyan, mallarını, mülklerini, eşyalarını, her şeylerini paylaşan bu mübarek insanlar, bu sahabe-i kiramın güzideleri bizim için örnek. Ensar olmak, ensarlığı istemek herhalde din imandır. Ve bir kişi ensar olma istemiyorsa Allah ve Resulü ona kızacaktır. Ensar oluşun arka planında Hazreti İsa'yı destekleyen havarilerin tarzı vardır. Çünkü havarilere İsa aleyhisselam da sormuştu. Men ensari ilallah diye. Allah'ın dini konusunda bize kim yardımcı olacak? Hanginiz bu işte benim yerime kaldığında aynen benim gibi davranacak? Yani Allah'ın dinini okuyacak, anlayacak, anlatacak, bu işin sözcülüğünü yapacak diye sorduğunda onlar dedilerdi ki nahnu ensarullah. Biz bu dinin yardımcılarıyız. Biz Allah davasının yardımcılarıyız dedilerdi. Dolayısıyla biz ensar olmayı arzuluyor. Onların özelliklerini özelliğimiz olsun için öğreniyoruz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İsra yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece yürüyüşüyle ilgili hadis-i şerifleri birkaçı arka arkaya onları okuyacağım inşallah. 2819 numaralı hadis-i şerif. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi Beytül Makdis'e götürüldüğüm zaman Mekke'de sabahladım. Peygamber Efendimiz anlatıyor. İsra gecesi Beytül Makdis'e yani Kudüs'e götürüldüğüm zaman Mekke'ye geldi. Sabah Mekke'de. Tek kaldım ve insanların beni yalanlayacağını anladım. Yalnız hem de kritik dönem. Yani etrafında onu koruyacak kimselerin kalmadığı dönem. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece muhteşem bir seyahat yaptı. Ve aynı gece tekrar memleketine, yurduna döndü. Ve fakat görünenler, kendisine gösterilenler anlatılacak. Ben gördüm deyip kapatılacak konu değil. Bunlar anlatılsın diye yaşatıldı ona. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun derdinde de tek kaldım ve insanların beni yalanlayacağını anladım buyuruyor. Ayrı bir yerde üzüntülü bir şekilde oturdum. Ebu Cehil Resulullah'ın yanına gelip oturdu. Nasıl da avcı adam. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzüntülü halini keşfediyor. Bir şeyler değişik bunu fark ediyor. Gelecek, hayrına gelmeyecek ki. Bütün işi şer, ümmetin firavunu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu halini gördüğünde ona moral verecekmiş gibi geldi ama alay edercesine sordu. Ey Muhammed bir şeyler mi var? Hayırdır, durumun ne böyle? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi, bir şeyler var. Ne var diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam söyledi. Bu gece götürüldüm. O şaşkın nereye diye sorunca Beytül Makdis'e, Kudüs'e karşılığını verdi. Ebu Cehil sonra da yanımıza mı geldin öyle mi? Yanımızda mı sabahladın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet öyledir dedi. Böyle oldu bu iş. Ebu Cehil Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kavmini çağırdığında anlattıklarını inkar eder korkusuyla inanmadığını bildirmek istemedi. Yani hadi canım oradan öyle şey mi olur demedi o anda. Resulullah'a dedi ki eğer kavmini çağırırsam bana anlattıklarını onlara da anlatır mısın deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet anlatırım buyurdu. Kurt bir düşman Ebu Cehil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gecede hem Kudüs'e gidip hem de döndüğünü şaşkınlıkla izledi ve avını yakaladığını düşünüyor. Şimdi diyor hani foyası meydana çıktı. Fakat önce yalanlamadı. Hadi oradan canım demedi. Kavbi de getirsem, diğer insanları da getirsem, onlarla bunu konuşur musun? Ki böylece tamamen herkes duysun. Bak bu adam ne diyor? Ortaya çıksın istiyor. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hizmet ediyor. Yani Efendimiz de zaten bunu duyuracak. Böylece Ebu Cehil gavurluğa hizmet ederken bilmeden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne Mekke pazarını açıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet anlatırım buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cehil ey Ka'b bin Lüey oğulları topluluğu diye çağırınca meclisler boşalıp yanına toplandı. Sonra Ebu Cehil bana anlattıklarını kavmine de anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece götürüldüm dedi. Oradakiler nereye götürüldün diye sorunca Beytül Makdis'e götürüldüm cevabını verdi. Kudüs'e gittim. Onlar sonra da burada yanımızda sabahladın öyle mi deyince evet buyurdu. Kimisi şaşkınlıktan ellerini birbirine vurarak, kimisi de elini başına koyarak bize oradaki mabedin özelliklerini söyleyebilir misin dediler. Orada bulunanların içinde Beytül Makdis'e gidenler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben oradaki mabedin özelliklerini saymaya başladım. Bazı yerleri bana kapalı kalınca yani oraları bilemeyince Beytül Makdis önüme getirildi. Ukayl veya İkalin evinin beri tarafına konuldu. Ben de oraya bakarak orayı kendilerine tek tek anlattım buyurdu. Kudüs Peygamber aleyhissalatü vesselamın sanki önüne açıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradaki ortamı, onların sorduğu şekilleri hepsini tek tek söyledi. Bunun üzerine onlar vallahi doğru anlattı dediler şaşkınlıkla. Tabii yine inkar ettiler, yollarına devam ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini anlatmaktaki güçlüğünü de böylece anlamış oluyoruz. Nasıl ifade edeceğiz ki düşünün bir gece yani o günkü deve yürüyüşüyle insanların belki bir ayda gidip geldikleri bir mesafe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben bu gece götürüldüm ve geldim burada sabahladım. Yani bunu anlamaları, materyalist bir dünyanın anlamaları, Allah, peygamber, din, iman, ahiret bilgisinin içlerine oturmamış olduğu bir toplumun bunu anlamaları nasıl mümkün olsun? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatacak. Din bu. İnsanlar kabullenmese de ve insanlar tarafından yalanlanacak olsak da, alay edilecek olsak da bu dini ortaya koymamız gerektiğiyle ilgili çok muhteşem bir ifade bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor, zoruna gidiyor. Oysa gecede ne mutluluklar yaşadı, ne güzel şeyler yaşadı. Fakat ne kadar güzel olursa olsun sabahında inkar var. Musa aleyhisselam Tur dağından dönüyor Tevratlarla birlikte. Ama geldiği topluluk Samiri'nin yaptığı buzağa tapıyor. Peygamber aleyhisselamların hep işi böyle olmuş. Evet o geceyle alakalı, İsra gecesiyle alakalı bilgiler devam ediyor. 2820. rivayet de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Firavun, İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım deyince Cebrail aleyhissalatü vesselam bana ey Muhammed, rahmete nail olmasından çekindiğim için ağzına denizin dibinden çamuru nasıl tıkadığımı bir görmeliydin. İsra ile ilgili bir bilgi dedim ama İsrailoğulları ile ilgili bir bilgiymiş. Benim gözüm yanlış gördü. Müsned okuyoruz değerli dinleyenler. Dolayısıyla müsned okurken buna da alışıyoruz. Bir konulu kitap değil. Yani işte Miraç ve İsra hadisleri arka arkaya sıralanacak, abdestle ilgili hadisler arka arkaya sıralanacak, öyle değil. Bir oradan bir buradan gidiyoruz. Peki ortak özellik ne? İbn Abbas'ın rivayetlerini okuyoruz. Hazreti İbn Abbas'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan duyup, görüp bize aktardığı bilgiler. İşte bir sahne gözümüzün önünde, Kızıldeniz açılmış, Müslümanlar, İsrailoğulları kupkuru olmuş yollardan karşıya geçmişler. Firavun oğulları onların peşine takılmışlar. Fakat son Firavun oğlu da iki denizin arasına girdikten sonra Allah'ın emriyle deniz birleşti. Son İsrail oğlu da zaten karaya çıkmıştı o anda. Ve o sırada Firavun da boğulma aşamasına geldiğinde İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım dedi. Âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsrail. Yunus suresi 90. ayet. Yunus suresi 90. ayeti söyledi Firavun. Bunu söylerken hemen diyor Allahu Teala rahmeti gelmesin. Gerçi bu kabul edilmeyecek bir iman. Kabul edilmedi de. Hemen diyor Cebrail Muhammed Aleyhisselam'a bunu aktarırken bu hatırayı. Ey Muhammed beni bir görmeliydin. Rahmete nail olmaktan çekindiğim için ağzına denizin dibindeki çamuru nasıl tıkayıverdim. Nasıl işini bitirdim. Niye bir ömür Allah'la kavgalı bir firavun, bir tuğyan adamı ve son dakikada da olsa bir iman ihtimali var ve Allahu Teala'nın rahmeti o kadar büyük geniş fakat ona rahmet edilmeyecek bu bir yasa. Çünkü kitabımızda Allahu Teala bize bunu böyle söyledi. Cebrail de bunun aktörü olarak ağzına çamuru basıverdi. Evet, denizin dibinden gelen çamur. Yol önümüzde. Ya peygamberlerle birlikte yürür, denizler geçer, gece yürüyüşlerine katılır, bereketler buluruz. Ya firavunlar misali denizin dibinde boğulur. Ebu Cehil misali Peygamber Efendimiz'i yalanlayan ve alay eden Bedir'de kuyulara düşeriz. Konu aynıdır. Biz yolumuzu peygamber yolu olarak tespit edeceğiz ve bu yolda yürüyeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.